Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, bankada duran paradan gelen faizin kullanılacağı yerler var mıdır? Kendimiz kullanmak istemiyoruz, bunu ne yapabiliriz diye sormuş. Şimdi bankada her nasılsa diyelim ona biz, duran paramız. Tabii bu bir İslam ülkesindeki bankada durması var. Bir de gayrimüslim ülkesi, ülkede, Almanya'da, Fransa'da ki bir bankada durması var. Şimdi bunları birbirinden ayırmak şu açıdan gerekiyor. Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre gayrimüslim ülkede bir Müslümanın ticari faaliyetlerden lehine meydana gelecek bir hak varsa, bir alacak, onu orada bırakmaz, alır demiş iki imam. Dolayısıyla her nasılsa bankaya o ülkelerde muhafaza için falan parasını yatıran bir Müslüman 100 bin euro diyelim yatırmış. 2-3 yıl orada kalmış. 115 bin euro olmuş mesela. 15 bin euro faiz birikmiş 3 yıl sonra. Şimdi onu orada bırakmaz, alır diyor iki imam Hanefi mezhebinden. Yalnız 3-4-5 tane şart tabii belirlemiş imam. Hırsızlık yoluyla olmayacak, gasp olmayacak, silah zoruyla olmayacak, yalan ve hile girmeyecek, oranın kanunlarına uygun olacak. Bir de gayrimüslim rızası bulunacak. Bu şartla, bu 5 şart yerine gelince gayrimüslim ülkede bir Müslümanın alabileceği bir hak söz konusuysa, bu faiz çeşidine de girse, kumar çeşidine de girse, domuz eti veya şarap satışından da kaynaklansa, bu alacak, alınır demiş iki imam. Buna yalnız biz şunu ilave ettik. Dedik ki yine de bunlar caiz görülmekle birlikte bir Müslüman tabii ki bir efendim meyhane açayım, içki fabrikası kurayım dememeli. Bir kumarhane işleteyim dememeli. Madem kumar geliri caiz görülüyor, bunu böyle algılayamaz. Ancak uç noktalarda karşı karşıya kalırsa, bu gibi İslam ülkesine caiz olmayan bir şeyle karşı karşıya kalırsa, onu alır mı alamaz mı? Konu onunla ilgili olması lazım. Mesela şöyle diyelim. Sizin bir gayrimüslimde Fransa'da alacağınız var. 100 bin frank alacağınız var diyelim. Alamıyorsunuz. İcraya gittiniz. Mahkeme yoluyla. Gittiniz, deposunda halis şaraplar var mesela. El koydunuz. Oraya göre kıymetli tabii. Hristiyanlara göre kıymetli mal. Kısaca 100 bin frank tutarındaki halis şarapları icra yoluyla sattırdınız. Ve 100 bin frank aldınız şarapların parasından. İşte bu caiz oluyor iki imama göre. Fakat bunu biz kendimiz efendim şarap alalım, bunu satalım gayrimüslimlere veya Müslümanlara neyse, ticaretini yapalım o ülkede, kazanç sağlayalım dememeliyiz diyoruz. Bunu yapamayız, yapmamalıyız. Domuz çiftliği kuramayız mesela. Meyhane işletemeyiz, kumarhane işletemeyiz. İşletmemeliyiz. Ama uç noktalarda her nasılsa bir, oradaki bir piyango bileti almışız hasbelkader, bir para çıkmış mesela o ülkeye mahsus. Her nasılsa çıkmış. Orada bırakılmaz, alınır diye iki imamdan böyle bir Müslümanın lehine bir fetvanın ya da içtihadın yapıldığını görüyoruz. Tabi bunu yaparken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerine uygulamalarına dayanmış bu iki imam, İmam-ı Azam özellikle. Mesela la riba beynel müslim ve beynel harbi fî dâl harbi diye bir hadis-i şerif var. Müslümanla harbi arasında, yani gayrimüslim ülke vatandaşı arasında riba riba hükmünde değildir. Riba riba sayılmaz gibi bir hadis-i şerif geliyor. Bir de Allah Resulü'nün malum veda hacına kadar hep ribanın Müslümanlarla diğerleri arasında uygulandığı yerler var. Mesela Abbas bin Abdülmuttalib'in, Peygamber'in amcasının son veda haccına kadar hala faizde duran parası varmış şeylerde. Gayrimüslim kişilerin nezdinde. Allah Resulü isim vermek suretiyle amcam Abbas'ın ribasını ilga ederek uygulamaya başlıyorum demiş mesela. Yani o isimler vermiş Peygamberimiz veda hutbesinde. Ondan sonra Allah'ın Resulü 83 gün yaşadı malum. Yani veda hacından sonra Peygamberimiz 3 ay bile geçmeden vefat ettiler bildiğimiz gibi. En son yapılan hac sırasında bile hala riba faiz konusunda uygulama yapılan yerler vardı. Peygamberimiz onları da orada ifşa ederek, isim vererek yani onların faizini de ilga ediyorum, kaldırıyorum dedi. Bu da gösteriyor ki diyor İslam alimleri, henüz İslam'a girmeyen yerlerle ilgili olan faiz konusu çok uzadı ve Allah Resulü vefatına yaklaşıncaya kadar devam etti. Bu örneklere de dayanarak gayrimüslimlikilerde bu gibi sıkıntıların Müslümanla gayrimüslim arasında meydana gelebileceğini Hanefi mezhebi dikkate almış. İmam-ı Azam büyük tüccar olduğu için bu sıkıntıları yerinde görüyor ve müşahede edebiliyor. Kısaca bankada her nasılsa İslam ülkesinde de olsa muhafaza için, ihracat için herhangi bir teminat amacıyla bloke edilen para olabilir, bazı el konan falan neyse, bizim irademiz dışında bir faiz meydana geldiyse her nasılsa oradan parayı çekerken, hesap keserken diyelim, ne kadar faiz meydana gelmişse zaten onun enflasyon kadar olan kısmı bizim hakkımız bir bakıma. Bir yıl kaldığını kabul, 100 bin lira var, bir yıl kaldığını kabul edelim. 108.500 lira paranın değer kaybı var bir defa. Bunu alma hakkımız var. Fakat bakıyoruz 113 bin lira olmuş mesela. Dolayısıyla 4 veya 5 bin lira fazlalık var. Reel faiz dediğimiz kısım. Bir o bize caiz olmayan kısım. Onu da orada bırakmak yerine alıp bir fakire vermemizi tavsiye ediyoruz tabii ki. Bankadan o faizi alıp ister tamamını bunu gerçek faiz kabul ederek bizim irademiz dışında yatırılmış kalmış para. Bazen şöyle de oluyor. Birden baba vefat ediyor. Baba biraz sorumsuz. Faizli bankalarda bir sürü gizli paraları kalıyor evlatlarının bilmediği. Vefat edince bunlar ortaya çıkıyor. Bize çok telefonlar geliyor bununla alakalı. İşte 300-500 bin lira, 1 milyon lira bakıyorsunuz. Vefat eden babanın bankalardan parası çıkıyor. 3-5 yıldır kalmış oralarda mesela. Biriktirmiş. Oğulların haberi yok. Saklamış oğullarından. Yani alır çekerler diye herhalde. Güvenemediği için muhtemelen. Oğulları bakıyorlar ki 1 milyon lira para var şeyde. Babaların hesabında. Hem de 3-4 yıldır kalmış orada. Bir sürü 40-50 bin lira faiz birikmiş mesela. Hocam ne yapalım bunu? Biz ne yapalım? Orada bırakmayın diyoruz biz. 4-5 yıla göre enflasyon hesabını yaptırıp %7-8 neyse o kısmı alma hakkınız da olabilir. Bunun üzerindeki reel faizi fakirlere tasadduk edin. Ondan sonra geri kalanını miras olarak dağıtın diyoruz mesela. Şimdi bunun gibi bunlar zaman zaman ihtiyaç olabiliyor. Her nasılsa ifadesini kullanmamız lazım. Bankada böyle bir para kaldıysa, faizle tahakkuk ettiyse yapacak bir şey yok. Bunu orada bırakmak yerine alırız, fakirlere dağıtırız. Başka bir kardeşimiz, hocam iş yeri sigortalamanın caiziyeti mevzunda ne dersiniz diye sormuş. Şimdi iş yeri sigortalatma derken, tabii iş yerinin özellikle iş kazalarına karşı sigortalatma olabilir. Ondan sonra özellikle yangına karşı ya da depreme karşı sigortalatma oluyor bazı iş yerlerinde. Yangına açık olan ürünler üreten, depolarında bulunduran yerler için risk teşkil edebiliyor. Deprem riski olan yerler deprem sigorta akra geliyor. Yani bunlar kısaca herhangi bir ani risk meydana gelirse çok önemli bir zarar bizim tarafından karşılanması çok zorluk meydana getiriyor bazen. Yani siz diyelim bir arabaya biniyorsunuz. Değerli bir araba, 60 bin lira değerinde bir araba. Allah korusun çok önemli bir kaza yapılırsa, karşımızdaki birilerinin ölümüne sebebiyet verdiysek bazen çok büyük tazminatlar karşımıza çıkıyor. Hele bir de trafik hatası yaptıysak, kusur bizdeyse yani, bizim elimizdeki, avucumuzdaki bütün malımızı, altımızdaki oturduğumuz evimizi de götürecek bir zarar meydana geliyor. İşte 20-30 yıl çalışmışız, taksilerle falan araba almışız, ev almışız falan. Allah korusun küçük bir dalgınlık sonucu, anında frene basamama sonucu birinin ölümüne sebep vermişiz. Arabanın hasarına yol açmışız. Kendi arabamızda hasara uğramış mesela. Ve sigortasız olduğunu kabul edelim. Dolayısıyla bütün bu zarar bize raci oluyor. Arabamız gidiyor. Evimiz de gidiyor yerine göre. 20-30 yıl kazandığımız elimizden bir anda çıkıyor mesela. Fakir duruma düşüyoruz. Şimdi bu makul mü mesela? Şimdi bunun yerine modern, ileri ülkeler bunun telafisi için çözüm bulmuşlar. İslam erken bir dönemde bulmuş. Allah Resulü döneminde her nasılsa bir insanın elinden kaza çıkarsa, birinin ölümüne sebebiyet verirse diyet tazminatı var bildiğimiz gibi. Yük 400 bin lira yüklü bir para. İşte aynen verdiğimiz örnekteki gibi. Bizim arabamızı, evimizi götürecek bir rakam. Ama suçu işleyen bunu ödeyemiyor çoğu zaman. Yok parası. Bu kadar parası söz konusu değil. Sülalesi, akrabası devreye giriyor. Mirasçı olabilecek akrabaları. Erkek akrabalar bunu 3 yılda taksite bölerek ödemeye çalışıyorlar. Onlar da fakirse konu daha da genişliyor bu sefer. Kabile mensubuysa kabile bütçesinden bu defa ödeme yoluna gidiliyor. Hazreti Ömer zamanında divanlar teşkil edilmiş mesleklere göre. Oralardan ödeniyor mesela. Sigortanın ta kendisi. Fakat o zaman tabii ev sigortası yok. Ondan sonra araba yerine o gün deve at var tabii. Deveyi ya da atı sigortaladınız ve kaza yapar diye. Nasıl kaza yapacak yani? İki at çarpışmış. Nasıl çarpışacak? İki deve çarpışmış, kaza yapmış. Yok böyle bir şey. Örnek yok yani. Nesini sigorta edeceksiniz mesela? Şimdi dolayısıyla bu gibi trafik kazaları söz konusu olmadığı için o gün bunlar ele alınmamış. Ondan sonra evi veya işlerini sigorta ettirme diyelim Medine'de, Mekke'de. Neyini sigorta? Yani evler derme çatma zaten. Üzeri toprak falan yani. Yangın olsa 1-2-3 günde tamir ediverirsiniz yani. Çadır gibi zaten. Üzeri bazılarının sadece yağmur geçmesin diye sazla bilmem neyle örtülmüş. Basit yapılar yani kısaca. Diğersiz 2-3 günde tamir edebileceğiniz riskler var. Bu da masrafı gerektirmiyor fazla. Sigortaya ihtiyaç yok yani kısaca. Yardımlaşma da olabiliyor zaten. Şimdi dolayısıyla riskli olan, en fazla bir anda insanı zarara sokacak olan o günkü şartlarda bir ölüme sebebiyet var, yaralamaya sebebiyet var, başkalarını tazminat gerektiriyor. Bir de esir düşerse esiri kurtarmak, fidye necat denilen yüklü bir para gerekiyor. Bunu çoğu zaman şahıs kendi karşılayamıyor, çözüm üretiliyor hemen. Ya ailesi ödeyecek bunu topluca veya kabilesi ödeyecek veya divan denilen bağlı olduğu tabii o havuza para ödüyorlar zamanında prim öder gibi yani. Dolayısıyla o ödemeler sonucunda bir para birikiyor o havuzda. Özellikle kabile bütçesinde o bütçeden suç işleyenlerin tazminatı ödenmiş oluyor o devirde. Yani sigortanın başlangıcı akile dediğimiz sisteme dayanır. İsim akrabanın birleşerek işlerinden birinin tazminatını ödemesi anlamına geliyor akre sistemi. Ve biraz daha genişletildiği zaman buna devlet bütçesi, beytülmal de dahil edilmiş. Bazen zekat hazinesinden bile ödenen diyet var mesela, tazminat var. Dolayısıyla sigorta kapsamı yavaş yavaş kamu eliyle de beytülmalden veya zekat fonundan, beytülmalin zekat fonundan ödenen örnekler var Peygamberimiz zamanında. Bu yollarla kolektif bir ödeme organizesi yapılmış ve sigortanın temelleri atılmış bir yönüyle. Şimdi bunun güncellenmesi, günümüze getirilmesi yoluyla sigorta sistemi, taavun ve tekafül iki kelime kullanıyoruz biz. Karşılıklı yardımlaşma ve kefilleşme havuzu. O havuza biz aslında geri almamak üzere bir bağışta bulunuyoruz. Arabamız 800 liraya kasko yaptırdık diyelim. Havuza bir bağışta bulunduk. Sigorta havuzuna prim ödedik. Dikkat ediniz adı prim zaten. Bir yıl hiç kaza yapmadık. O parayı geri almıyoruz tabii ki. Yıl sonunda ya 800 lira yazık oldu demiyoruz. Ne diyoruz? Elhamdülillah bu yılı kazasız belasız geçirdik. Malımıza canımıza zarar gelmedi diyoruz. Veya başka bir yıl çok önemli bir kaza meydana geliyor. Bize 30 bin lira ödeme yapılıyor. 800 lira vermiştik kasko için prim. Bize dolayısıyla 29.200 lira fazla ödeme yapıldı. Verdiğimiz paranın dışında mesela. Şimdi başkaları bu havuza para yatıranlar, sigorta yaptıranlar ya bu kadar da olmaz. 800 lira para verdi. 29.200 lira fazla para çekti sigorta havuzundan. Haram ediyoruz demiyor. Böyle bir anlayış yok yani. Bunu sigorta şirketi de söylemiyor. Yani bu kadar da olmaz. Çünkü zamanında arabanızı kasko yaparken Ben bu aracın değeri, kasko değeri 40 bin liradır. 40 bin liraya kadar ödeme yapabilirim de imza vermiş size. Taahhütte bulunmuş yani. Yani sizin 800 liranızın yardımlaşmanın gereği olarak ben 40 bin liraya kadar yapacağın zararları ödemeyi taahhüt ediyorum diye imza vermiş. Sigorta anlaşması, kasko anlaşması yapılırken bundan imzalanmış. Ve size bu ödemeyi yapıyor. Ve gözü de kalmıyor şirketin. Hasbelkader kaza olmuş. Bunu elbette biz katlanacağız diye düşünüyor. Yani böyle bir sistem meydana getirilmiş. Havuzun işletilmesi de diyoruz biz. Meşru yerlerde olursa faize falan bulaşmadan ticaret alanlarında, meşru alanlarda kullanılırsa havuzdaki sigorta primleri yardımlaşma havuzu olarak bunun devamı aslında mümkün ve caiz görünüyor. Ve yardımlaşma olarak bunu değerlendirme gerekiyor. 800 lirayı verdik, o havuza biz yardımda bulunduk. Bunu organize eden şirkette ucundan para kazanacak tabii ki. Riski üstlendiği için. Yetmezse kendi sermayesinden de eklemeyi kabul ediyor aslında. Yani toplam diyelim 20 milyon para var havuzda yıl boyunca. Ama 30 milyon liralık kazalar olmuş, yangınlar olmuş, savaş şartları içinde bir sürü zararlar olmuş. 10 milyon eksik var. 10 milyon eksiği de o sigorta şirketi kefil oluyor aslında havuza. Sizin havuzunuza, arabanızı kasko yaptırdığınız o havuza sigorta şirketi kefil olarak ben diyor bunu gerektiğinde yetmeyeni kendi öz sermayemden diyor, kendi paramdan eksikliği gidereceğim diye taahhütte de bulunuyor ayrıca. Havuzdaki para yeterli olmazsa. Bu da parayla kefalete de giriyor biraz. Yani kefil olunca oradan kâra hak kazanıyor yani bir bakıma. Para artarsa havuzdan oradan şirket kârını alıyor. Çok fazla da kâr edemiyorlar çünkü rekabet var. Çok sayıda sigorta şirketi birbirine rakip çalıştıkları için işte biraz önce 800 lira kasko, 40 bin liralık arabayı 8 bin lira kasko yapılıyor mesela. Niye 100, 1000, 1 milyon, 1800 lira değil, 2000 lira değil, 3000 lira değil de 800 lira. Çünkü başkaları daha ucuza yapıyor. 700 lira yapan var, 900 lira yapan var yerine göre birbirine yakın bunların rakamları. Dolayısıyla çok yüksek söylediği zaman müşteri kaybediyor. Müşteri kaybetmemek için de rakamları makul tutuyorlar, düşük tutuyorlar yani. Ve sonunda sürücülerin lehine olacak, araba sahiplerinin lehine olacak şekilde rekabet fiyatları meydana geliyor. O yüzden kısaca bu konunun da ele alınarak günümüzde üzerine çalışılıyor bilindiği gibi. Bize çok yakın sigorta oluşumları da var. Malezya'da bu sonuçlanmış. Orada 15-20 tecrübe var. İleride ümit ediyoruz. Çok daha makul olan, düzgün çalışan sigorta şirketleri meydana gelecek. Başka bir kardeşimiz, alışveriş yapılmadığı halde esnaf kredi kartını kullanarak sıkıntısını gideriyor. Caiz midir demiş. Hayır, caiz değildir kesinlikle. Alışveriş yapılmadan kredi kartından para çekilirse bu bir faizli kredi çekimidir. Veya mal satmış gibi göstererek, yani doğrudan doğruya hiç mal satmadığı halde satmış gibi göstererek bir kimse kredi kartı POS cihazı yoluyla nakit para çekerse gidip banka gişesinden faizli çektiği krediden farkı olmaz. Neden? Mal yok orta yerde. Hayali güya var görünüyor. Yani fatura kesilmiş. Güya 10 bin liralık mobilya satmış gibi gösteriyor. Satıldığı falan yok. Sırf 10 bin lira ertesi gün parayı çekebilmek için. Mesela ertesi gün 10 bin lira yerine tabii ki de onu 9.200 lira olarak çekecek. Taksitli kredi kartına bastıysa esnaf ertesi gün o 9.200 lirayı çekebilmek için bir gün önce mal satmış gösteriyor. Hiç satış olmadığı halde fatura fiş de kesmiş oluyor ama hayali kesiliyor bunlar. Ve 9.200 liraya çekiyor ertesi gün bankadan. Borcu varsa borcunu yatırıyor mesela. Ondan sonra bunu 12 ay taksit yaptıysa 12 ayda ödeyecek 10 bin lirayı diyelim. Ama 800 lira fazlasıyla ödeyecek tabii ki. Faizi kredi çekti bakınız. 9.200 lira çekti, 10 bin lira olarak geri ödeyecek. Faizi kredi kullandı yani. Yani bu nakit çekimleri üzerinde dikkatli olmak gerekir. Bunun tamamen bankanın gişesine gidip alınan faizli krediden hiç farkı yok. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, insanlar katılım bankaları içinde normal faizli banka ile aynı çizgide diyorlar. Örneğin kredi kartı kullanıp eğer zamanında yatırmazsak parasını, aynı diğer bankalar gibi faiz geldiğini söylüyorlar. Nasıl bir yorum yapılabilir demiş. Şimdi tabii faizsiz bankalar da kredi kartı malum veriyorlar. POS cihazı da kullandırıyorlar. Esnafa veriyorlar. Şimdi bunu kullanırken tabii ki gününde ödemek lazım. Biz de şöyle diyelim. Biz 6 ay vadeli 3000 liralık mobilyayı aldık. Kredi kartını çektik. Düğün yapmak için böyle bir mobilya almıştık. Fakat düğün masrafları falan derken fazla borçlandık. Aydan aya 1000'er lira, 6 ayda 5'er 100 lira daha doğrusu 500 ödememiz gerekirken bunu ödemedik. 6 ay geçmiş, hiç ödeme yapamamışız mesela. Birikmiş hepsi. Cezalı duruma düşmüşüz belli. 6 ayın sonunda hepsi toplanmış. Bu sefer 3000 lira yerine 3600 lira olmuş. 600 lira ilave yapılmış. Temerrüt faiz dedikleri bankaların. Ama finans kurumları cezai şart diyorlar buna. Onlar da bir ilave yapmış. Şimdi bunun durumu nedir? Şimdi bir defa buna sebep olan bizim kendimiz. Neden? Çünkü 6 ay hiç para ödemedik. Faizsiz bankanın kredi kartı borcunu hiç ödemedik. Birikti bunlar cezalı olarak. 600 lira üzerine ekleme yapıldı mesela. Faizli bankaya gitseniz orada da ona benzer temerrüt faizi eklenecekti. Birbirine yakın rakamlar diyelim örnek olarak. Şimdi faizsiz bankalarda şöyle bir hesaplama yapılıyor. 600 lira örneğini verdik. 6 ay süreyle %4-5 oranlarında enflasyon var. Paranın değer kaybı var yani. Şimdi bu 3000 liranın zamanında alınamaması sebebiyle bir değer kaybı ekleme hakkı var bir bankanın, faizsiz bankanın. Ondan sonra protesto masrafları, bir takım hukuk müşavirinin takibi falan sebebiyle masraflar, dosya masrafları yapılmışsa bunların ekleme hakkı oluyor. Sonunda sadece bunları eklerse rakam düşük kalınca caydırıcı da olmuyor. Buna bir cezai şart eklemek gerekir ki müşteri parayı zamanında ödesin. Eğer çok az bir şey eklenirse faizli bankaların kredi kartı borçları ödeniyor, bizimkiler ödenmiyor diyor faizsiz bankalar. O zaman temerrüt faizine yakın cezai şart olarak bir ilave yapılmalı ki caydırıcı olsun, bizim borçlarımız da ödensin diye değerlendiriyorlar. Biz o zaman şöyle bir değerlendirme yapılmıştı, iki şıklı. Şimdi bir defa Kur'an-ı Kerim'de malum nesadüle ve inkenizü usretinin fenetü ile mesire ayet-i kerimesinde eğer borçlu darlık içindeyse ona süre tanımak lazımdır buyruluyor. İlave falan yapmadan bir zaman tanımak lazım. Biz diyoruz eğer borçlu muasir borçluysa, dara düşen, samimi olarak borcunu ödemek istediği halde işleri bozulduğu için, dolandırıldığı için, yangın, sel felaketi gibi bir felakete uğradığı için neyse borcunu ödemeyi çok arzu ettiği halde aciz duruma düştüyse, dara, sıkıntıya düştüyse buna diyoruz süre tanınsın, bir şey eklenmesin, yardım edilsin yani. İkincisi musir, hali vakti yerinde olan borç, buna acınılmaz tabii ki. Hali ve vakti yerinde olduğu halde arabası var, mağazasında mallar var, depolarında mallar ama ihmalci, borcunu ödemiyor yani. Eğer böyle olduğu belliyse o zaman ona acınılmaz, icra yolu da üzerine gidilir. Buna rağmen alınamamış, gecikmişse bütün bu gecikme farkları eklenir. Alındığı zaman diyoruz bütün bu masraflar, hukuk müşavirliğinin masrafları, enflasyon dediğimiz paranın değer kaybı falan düşüldükten sonra artarsa artan hayır havuzuna aktarılmalı diyoruz. Biraz önce verdiğimiz örnekte 3000 liranın için diyelim 400 lira eklendi mesela. 3400 lira olarak size rakam gelmiş. Toplam 400 lira ilave yapılmış mesela. Şimdi bu 400 lira ilavenin diyelim 300 lirası paranın değer kaybı, ondan sonra icra masrafları, protesto masrafı ve diğer hukuk müşavirliği masrafı olduğunu kabul edelim. 100 lira fazlalık var. Bu 100 lira fazlalığı diyoruz havuzda hiç karıştırmadan reel faize girdiği için bunu hayır havuzuna aktarılsın. İşte öğrencilere burs olarak işte mesela Kuvvet Finans Çeşme gibi şeyler yaptırıyor bu gibi fazlalıklar için. Diğerleri öğrencilere burs olarak dağıtanlar var. Veya hayır için fakir ailelere hayır amacıyla dağıtılmak üzere fazlalığın hayır havuzuna aktarılması yoluna gidiliyor. Şu anda doğrusu bizim bilgimiz dahilinde olan kısım bu fazlalık kısmı bizi çok ilgilendiriyor. Bir öncesindeki paranın değer kaybı ve diğer fiilen yapılan masraflara borçlu sebep olduğu için ona söz söyleme hakkı yok. Bu fazlalığı göze alamayan zamanında ödeyecek. Ödeyemeyecekse kredi kartını kullanmayacak. Bir defa bu önemli bir hadise. Onun için kredi kartını kullanan kişi kendisi buna sebep olmuş oluyor. Sebep olduğu zararları da katlanması tabii ki İslami manada gerekebiliyor. Başka bir kardeşimiz hocam aramızda akitleştik diyor. Karşımızdaki zamanında ödemezse ne yapacağız? Şimdi tabii bu akitleştik derken bütün bu senetler, çekler falan hep akitleşme oluyor. Yani bizim bir mal alıyoruz. 3 ay sonra bunu ödemek üzere 1000 lirayı borçlandık diyelim. 3 ay sonra imza attık. Bir akit yaptık yani. Malı aldık, onun bedelini 3 ay sonra ödeyeceğiz 1000 lirayı. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'deki bildiğimiz gibi müdayen ayetinde yazıya bağlanması istenen bir konum. Muhakkak senet çek veya en azından bir ana deftere bunu yazıp imzalamak gerekiyor. Yazı yazınız, yazıya bağlayınız diye ayet-i kerimede emir sigası var. Daha ciddiyse ipotek buna ekleniyor. Araba alım satımıysa arabaya ipotek koymak gibi. Daha da önemli bir alışverişse 2 tane şahit ilave edilmesi gerekiyor. Yani satıcı, alıcı acaba baskı altında mıdır? İrade beyanında sakatlık var mıdır? Acaba tehdit yoluyla imzalatılmış olmasın falan diye. 2 tane de şahidin bulunması Kur'an-ı Kerim'de istenmiş. Yani 3 şıklı müdayene ayetinde Bakara suresindeki en uzun ayet olan bir sayfalık ayette bunlar yer almış. Şimdi dolayısıyla elimizde tabii ki böyle bir sözleşme, akit daha doğrusu sebebiyle bir senet çek karşı tarafın elinde var. Ve bu daha doğrusu bizim elimizde var alacaklı sıfatıyla karşı taraf bunu ödemedi. Ödemeyen kişi gerçekten imkanları yerinde olduğu halde ödemiyorsa onun üzerine zorla giderek icra yoluyla alma hakkımız var bir defa. Arabası varsa arabasına el koyarız. Depolarında malı varsa mala el konabilir. İcra yoluyla satılır, alacağımızı alırız. Eğer darlık içindeyse işte o zaman kolayını göstermek yoluna gidiliyor. İşte mesela deprem felaketi Adapazarı'nda oldu. O zaman bize de çok soranlar oldu. Hocam dediler oradan alacağımız var 50 bin lira, 80 bin lira. Ama karşı taraf batmış, evi yıkılmış, mağaza çökmüş. Yangın çıkmış bu arada mallar yanmış falan neyse. Aile efradı da vefat etmiş. Aile kardeşlerinden, neyse çocuklarından bir ikisi var diğerleri vefat etmiş durumda mesela. Ne yapalım diye biz dedik. Onları mosir borçlu sayarak yani darda olan borçlu sayarak ona göre şeyinizi alın. Yani bu nafile sadaka olarak çok değerli bir sadaka olur. Silivermeniz de güzel olur. Tabii zekatınıza saymak 3 mezhebe göre uygun olmaz ama çok değerli bir sadaka olur. Silmeniz yoluyla bunu onları borçtan kurtarabilirsiniz dedik. Yani buna benzer uygulamalar elimizde senet de olsa, çek de olsa, imzalı belgeler de olsa, karşı taraf muasir durumdaysa, ciddi anlamda dara düştüyse ona süre tanınması Kur'an-ı Kerim'de istenmiş. Bu süre de tanınsa, uzun süre bunu ödeyemeyecek durumda olduğu belliyse bunun silin vermesi, silerek ibra edilmesi Kur'an-ı Kerim'de istenmiş, tavsiye edilmiş. Başka bir kardeşimiz hocam diyor kredi kartı çekimleri sonunda banka puanlar veriyor. Bu puanların toplanması neticesinde bir süre sonra bu puanları kullanıyoruz. Puanların kullanılması caiz midir? Bankanın karşılıksız verdiğini düşünerek kullanmakta kararsız kalıyoruz. Ne yapmalıyız? Demiş. Şimdi bu puanlar malum şöyle oluyor. Mesela gittiğiniz arabanıza bir benzin doldurdunuz. Depo 200 lira tuttu. 200 liraya diyelim 8 veya 10 lira bir puan geçiyor benzinlik yönetimi sizin kartınıza kendiliğinden. 10 lira puan ekledi diyelim 10 liralık. 3-4 defa o benzinlikten benzin alınca 10 liradan 40 lira birikmiş durumda mesela. puan olarak 40 lira birikmiş durumda. Kısaca başka bir zamanda uğrayınca o benzinle 40 liralık bedava benzin alabiliyorsunuz. Bunun anlamı ne oluyor? O benzinlik teşkilatı bankayla işbirliği yapmış durumda tabii ki. Sizin alışverişinizi devam ettirebilmeniz için, sizin müşterinizi devam ettirebilmek için sizi kendine bağlamak istiyor. Reklam faslına girdiği belli yani. Her zaman gelin bizden benzin alın demek istiyor. Biz kazanalım yani ama size de kazandıralım. İşte şu kadar indirim yapalım anlamına geliyor. %5, 100 lirada 5 lira oluyor tabii ki. 200 lirada 10 lira puan kaydedince bunu para olarak size vermiyor ama mal olarak, benzin olarak veriyor yani. İster başka zamanda 200 lira alınca 160 lira ödersiniz. 40 lira eksik ödersiniz veya 40 liralık benzin ayrıca bedava size vermiş olur. Bunun faizle alakası yok dikkat edilirse. Yani alışveriş yapıyoruz, alışveriş bitiyor. Karşı taraf memnun kaldığı için bize bir bağışta bulunuyor. Hediye veriyor daha doğrusu. Yani promosyon dermiş buna dikkat. Veya puan daha doğrusu. Memurların maaşındakine promosyon, buna puan falan deniyor. Çeşitli isimler kullanılıyor yani ama faiz denemiyor. Çünkü faize benzemiyor. Yani alınabilir. Bunun faizle alakası söz konusu değil. Başka bir kardeşimiz, hocam devlet bankalarından teşvik kredisi adı altında kredi veriliyor. Bunu kullanabilir miyiz demiş. Faizin altında teşvik kredisi. İşte burada durum değişiyor biraz. Şimdi teşvik kredisi dendiği zaman bunu sadece devlet bankalarına verebilir malum. Ziraat Bankası, Halk Bank gibi veya Vakıflar Bankası gibi. Bu da %5, 6, 7'ye kadar belki akla girebilir. Bazen sıfır faize verilenler var malum. Kime veriliyor bunlar? Hayvancılık sektörüne mesela, ihracat yapanlara, tarım kesimine. Ondan yeni iş yeri açılacak olanlara, iş alanları açılsın, istihdam alanları büyüsün. İşte dolayısıyla bu yolla işsizlik azalsın anlamında. Bu gibi yerlere veriliyor genelde bu krediler. Ve dolayısıyla bunu alanlar o belirlenen yerlerde kullanmak şartıyla diyoruz. Yani hayvancılık için alan o alanda kullanmalıdır. Onu götürüp başka yere, tekstil fabrikasına makine alamaz o paralarla. Ondan sonra tarım kesimi için alan o alanda kullanmalı. İhracat amacıyla alınan Eximbank kredileri eğer teşvik kredisi kapsamına giriyorsa ki öyledir çoğu. Bunu da ihracat mallarını üretmede, satın almada, paketlemede, hazırlık aşamasında kullanmalıdır. Kısaca hangi amaçla alındıysa o amaçta kullanılmak kaydıyla teşvik kredisi alınabilir diyoruz. Ve enflasyonun altında olduğu için de reel faize girmediği teşvik kredilerinin söz konusudur. Onun için memleketimizde bir ara teşvik kredileri var aslında devlet bankalarının verdiği. Bunlardan İslami kesimde istifade edebilir. Yeter ki yıllık hesap yaptığımız zaman %6-7'yi geçmesin. Eğer 100 bin lirada 105, 106 bin, 107 bin lirayı aşarsa 109, 110 bin lira, 112 bin lira gibi olursa o zaman faize giriyor tabii ki. En fazla %6-7'ye kadar olabilir. Bu orandaki adı faiz bile olsa paranın değer kaybını aşmadığı ya da geçmediği için bunun İmam Ebu Yusuf'un içtihadına göre o felç çeşidi paralar uygulamasına kıyas ederek kağıt para sisteminde tefettüfe ölçülerine göre enflasyon oranına kadar olan krediler kullanılabilir. Neden? Çünkü bunları ticari amaçlı faizli bankaların vermesine imkan ve ihtimal yok. Yani bunu şahıs bankaları mümkün değil veremez. Verirse zarar eder. Neden? Çünkü havuza para yatıranların bir faiz beklentisi var. Kendisi bunları kullandırırken o faizin üzerinde kendisine ilave yapmalı ki faizli bankalar kazanç elde edebilsin. Bir sürü personel masrafları ayrıca var. %1-1,5 dolaylarında bankaların personel masrafları oluyor. Personelin maaşı, bulunduğu kiraların, evlerin, bulunduğu yerlerin bakımı, iş yerlerinin, banka şubelerinin kira bedelleri falan düşünüldüğü zaman bütün bu masraflarla birlikte enflasyonun üzerinde faizle dağıtabilmeli ki bu parayı gelir elde edebilsin. Aksi halde zarar eder. Zarar edince de bunlar böyle bir işe girmezler. Hayır için böyle bir düşük faizli ya da sıfır faizli kredi veremezler. Ama devlet bankaları verebilir. Zarına da olsa vatandaşın menfaatini düşünerek, ülkenin kalkınmasını dikkate alarak veya ihracat gelişsin, döviz girişi olsun ya da hayvancılık alanı gelişsin, et fiyatları ucuzlasın mesela. 35, 40, 45 liralardan işte 20-25 liraya et fiyatları düşsün diye hayvancılığı teşvik amacıyla devlet zarına da olsa düşük faizlerle kredi veriyor. Bazen faiz bir yana bağış yaptıkları bile oluyor yeni iş kuranlara falan. Hiç geri almamak üzere kredi verdiği de oluyor devletin bildiğimiz gibi. Bu bir teşvik kredisi olayıdır. Enflasyonun altında olmak şartıyla alınabilir. Sıfır faizle falansa zaten rahatlıkla alınabilir, kullanılır diyoruz. Başka bir kardeşimiz, Müslümanların başında bu kadar maddi ve manevi gayelerin dolaştığı bir asırda mümine düşen vazife 40'ta bir oranında mı zekat vermelidir? Özel bankaların İslami bankalarla arasındaki fark nedir? İkisi de aynı yere bağlı değil mi diye sormuş. Bu bir kardeşimiz. Şimdi dolayısıyla zekatın tam 40'ta bir verilmesi gerçekleşebilirse bu da yeter artar. Yani bugün büyük sanayi kuruluşlarının mesela süpermarketler zincirinin sabit sermayesi çok düşük. %3-5'i 7'yi geçmez mesela. Bir binası var süpermarketin içinde mal dolu mesela. Bütün o ticaret malları %2,5 zekata tabi. %80-90 döner sermaye halinde mal varlığı var süpermarketler zincirlerinin. İçindeki malların tamamını %2,5 zekat 40'ta biri yani zekat olarak verildiği zaman yekün tutar. Bütün müteahhitlerin mal varlıkları herkese %2,5 zekata tabi. Şimdi bu 40'ta bir düzenli olarak verilebilse bu da fakirlik problemini aşmada önemli bir etken olabilir. Allah Resulü döneminde bu ölçülerde alındı, fazla alınmadı. Valilere Peygamberimizin Muaz bin Cebel'e söylediği de bu. 40'ta %2,5 ticaret mallarından, altın ve gümüşten, paradan, hayvanlardan işte nisap miktarları belirlendi. 40, 40'ta bir, 120'ye kadar bir adet koyun, 120'yi aşarsa 200'e kadar iki koyun, 200'den sonra 100-100 gidiyor mesela. Sürülerden alınan zekat miktarı öyle. Sığır cins hayvanlarda 40'la başlıyor, devede 5 deveden sonra başlıyor falan. Ölçüler konmuş. Tarım ürünlerinde öşür dediğimiz sulama yapılan yerlerde 5'te 1, sulama yapılmayan yerlerde 10'da 1 olmak üzere %10, %5 olmak üzere tarım ürünlerinden de fakirin hakkı alınıyor, fakirlere dağıtılıyor mesela Allah Resulü döneminde. Hurmadan, buğdaydan, diğer ürünlerden alınıp depolanıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Şimdi dolayısıyla bu 40'ta bir olarak tam uygulansa, bir ara bir zekatla ilgili bir çalışma yapılmıştı. Bir konferans dolayısıyla, sempozyum dolayısıyla oradaki rakamlara göre 6-7 yıl içinde fakirlik problemini kökten halledecek güçte zekat kaynağı olduğunu hesaplayan meslektaşlarımız olmuştu. Yani Türkiye'de zekat tam uygulansa, zenginler %2,5 üzerinden veya diğer tarım ürünlerini öşür olarak tam olarak verseler, 5-6 yılı, 7 yılı bulmadan ülkedeki bütün fakir kesimler düzenli şekilde desteklendiği zaman fakirlik problemi kontrol altına alınır diye bir hesaplama çıkmıştı hatırımda kaldığına göre. Bunu Malezya bir ölçüde halletmiş durumda. Zekatı devlet eliyle toplamak, fakirlere düzenli dağıtmak üzere Malezya mesela %2,5'unu zekatın yarısını, daha doğrusu toplanan zekatın yarısını mahallinde bırakıyor Malezya. Bursa'dan toplanan zekatının yarısını Bursa'da bırakıyor. Bursa'nın köylerinde toplanan o köyde bırakıyor yarısını. Yarısı merkeze alınıyor diyelim. Ankara'ya, Malezya'da merkeze alınıyor. Merkezdeki zekat fonundan yıl boyunca bütün öğrencilere burs mesela ayrım yapmadan. O şeyden, fondan dağıtabiliyorsunuz. Ülke çapında fakir yerlere topluca ödemeler. sel felaketi, deprem bir şey yaşandı ülke içinde diyelim, sıkıntıya düşenler var. Hemen zekat fonundan destek sağlayabiliyorsunuz. Zekatın harcama yapılabileceği yerler çıktıkça ülke bazında Maliye Bakanlığı zekat fonu eliyle o problemleri hemen anında çözebiliyorsunuz o mali kaynakla. Malezya'da bunu bu şekilde yerleştirdiler. Yani yarısını da mahallinde bırakıyorlar. Oranın gönüllü kuruluşları genelde cami imamlarıymış ve gönüllü kuruluş komisyonları oluşturmuşlar cami nezdinde. Onların eliyle mahallelerde, köylerde fakirlere dağıtılmış, ulaştırılmış oluyor mesela. Şimdi buna benzer ciddi olarak zekat konusuna eğilinirse 40'ta bir de yeterli olur. Öşür yeterli olur. Hayvanlardan alınacak zekat fakirlerin problemlerini çözmede yeterli olabilir diyoruz. Başka bir kardeşimiz, niyeti halis ve borçlanıyor. Sıkıntılardan dolayı ödemelerini yapamıyor. Bu durumda izlenmesi gereken yol nedir? Bu durumu borçlulara ve işçilere sınav diyemeyiz sanırım diye sormuş bir kardeşimiz. Yani kısaca borçlanırken de aslında halis niyetle borçlanırsa bir kimse Allah yardımcısı olur diyor Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde. Bir kimse diyor planlı programlı borçlansa Allah diyor yardımcısı olur. Ödemeye muvaffak olur. Genellikle ödemeye muvaffak olur. Neden? Planlı program borçlanmış. Nasıl ödeyeceğini önceden düşünmüş, ona göre imzayı atmış, borçlanmış. Kararlı hareket edince Allah yanında olur. Fakat eğer iyi niyetle borçlanmadıysa, plansız, programsız, gelişigüzel borçlandıysa Allah yardımcısı olmaz diyor, ödemeye muvaffak olamaz. Şimdi böyle bir kimse buyuruyor Peygamberimiz, borçlanmış, etmiş, uzun yıllara yayılan borcu var. Hasbelkader borcunu ödeyemeden de vefat etmiş. Sırf borcunu ödemek niyetiyle azimli olarak borçlandıysa Allah onu diyor borç yükünden kurtarır. Alacaklarına gerekli nimetleri verip onları memnun eder. Eğer kötü niyetle borçlandıysa ve öldüyse, arkada malı da yoksa borçları karşılayacak, bu defa kıyamet gününde alacaklara karşı karşıya gelir. Cenab-ı Hak diyor onun elinden tutmaz çünkü borçlanması kötü niyetliydi. Zaten ödemeye niyeti yoktu. Bu arada zaten ödeyemeden de vefat etti. Arkada malı da yok ödeme, borçları ödeyecek. Yoksa yani ahiret borç ahirete kalır ve alacaklar da orada onun yakasını bırakmazlar buyruluyor. Yani dolayısıyla buna benzer konularda tedbirli olmak en güzelidir. Ama buna rağmen terslikler olursa elbet bu imtihan olarak da değerlendirilebilir. O zaman hısım akrabanın da yardımcı olarak böyle bir borcu kapatması, akrabalarının yardımcı olarak onun elinden tutması da gerekir. Efendim, burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.